Ayrım 7.
1828 Mart ayında Erivan Hanlı Nahçıvan ile birlikte Rus Çarı'nın özel bir fermanıyla Ermeni eyaleti olarak ilan ediliyor. 1829 yılı Eylül ayında geçici olarak kurulan Rus askeri yönetiminin merkezi yapılıyor. 1850'de Ruslar merkezi Erivan olmak üzere Erivan, Nahçıvan, Gümrü, Yeni Bayezid ve Ordubad kazalarından Yeni Erivan vilayetini oluşturuyorlar. Erivan vilayetinin başına bir askeri vali bulunuyordu. Vali yardımcısı ve öteki yüksek Rus memurlarına oluşan bir vilayet meclisinin yanında yine yüksek Rus memurlarına oluşan bir vilayet mahkemesi ve bunların yanında Müslümanlar için yerel Şeyhülislam'ın başkanlığında bir şer'i meclisi vardı. 1868'de Erivan vilayeti Erivan, Gümrü, Nahçıvan, Yeni Bayezid, Sürmeli, Daralagez ve İçmiyatzin olarak 7 kazaya ayrıldı. Erivan vilayetinin yüz ölçümü 27.366 km², çoğunluğu Müslüman olan nüfusu ise 667.000 kişiydi. Erivan kazasının ise yüz ölçümü 3.116 km², nüfusu 112.922 kişiydi. Kaza merkezi olan Erivan kentinin nüfusu da 15.000 kişiydi. 1897 yılı nüfus sayımına göre Erivan kazasının nüfusu 127.072 kişiydi. Ermenilerin oranı %37 idi, Süryaniler %1, Ruslar ise 10.005 oranındaydılar. Erivan kentinin nüfusu 1897 yılında 29.000 kişiye ulaşmıştı. Bu nüfusun %52'si Türktü. Bu oran 1905 yılına itibaren Ermeni terörü sonunda sürekli olarak azalmış, bu nedenle kentin nüfusu da 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ciddi bir artış göstermemiştir. 1. Dünya Savaşı'ndaki muharebeler, çete savaşları ve Sovyet devrimi sırasında Rus kuvvetlerinin boşalttıkları yerleri işgal etmeye çalışan Ermeni kuvvetlerinin saldırıları sonunda bölgedeki Türk nüfusu sürekli olarak eritilmiştir. 1918 yılı Nisan ayında Rusya'dan ayrılan Güney Kafkasya, bir ay sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşan 3 bağımsız cumhuriyete dönüştü. Erivan bu süreçte Ermenistan'a dahil oldu. Rusya'daki devrim karışıklıkları sırasında Osmanlı orduları bir süre Erivan vilayetini de işgal etmişler, fakat 1918'de Mondros ateşkesiyle buraları boşaltmışlardı. Erivan vilayetindeki Türkler bir süre merkezi Nahçıvan'da bulunan Aras Türk Cumhuriyeti ve Güneybatı Kafkasya Türk Cumhuriyeti ile birlikte direnmişler, fakat sonunda Ermeni saldırılarına dayanamayarak bulundukları bölgelerden kaçmışlardır. 1920'de Kazım Karabekir komutasındaki Büyük Millet Meclisi orduları Kars ve Gümrü'yü almış, Ermenilerle 3 Aralık'ta Gümrü Anlaşması imzalanınca da Erivan Türklerinin mübadele yoluyla Türkiye'ye gitmelerine izin verilmiştir. Bu anlaşmanın 10. maddesiyle Ermenistan Sevr Anlaşması ile Doğu Anadolu'da kendisine verilen topraklardan da vazgeçiyordu. 18. maddeye göre Gümrü Anlaşması TBMM ve Ermenistan Taşnak hükümetlerince onaylanacaktı. Ama anlaşmanın imzasından bir gün sonra Ermenistan Kızıl Ordu'nun denetimine girdi. Sonunda 16 Mart 1921'de imzalanan Sovyet-Türk-Moskova Anlaşması ile Ermenistan ile Türkiye arasında bugünkü sınır saptanarak Erivan vilayetinin Sürmeli kazası Türkiye'ye, Nahçıvan, Ordubad bütünüyle Şarur ve Daralgez kısmen Azerbaycan'a verildi ve Erivan kenti Ermenistan'ın başkenti oldu. Bu durum 13 Ekim 1921'de Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sovyet hükümetleriyle imzalanan Kars Anlaşması'yla da onaylandı. Bütün bu olaylardan sonra 1932 yılında Erivan kentinin 100 bini aşan nüfusu içinde Türkler %6.3'e düştüler. Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi tarihte hem Türk-Ermeni ilişkileri hem de bu ilişkilerin sahnesi olan topraklar inanılmaz serüvenler yaşadı. Ne yazık ki bu serüvenler günümüzde ancak uluslararası bir soykırım iddiasını doğurdu. Şimdi olayları irdeleme ve bir genel çerçeveye oturtma çabasını sürdürelim. Osmanlı'nın yıkılış döneminde Ermeni örgütlenmeleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı nasıl imparatorluğun aydınlanmayı ve endüstri devrimini kaçırmış olmasından kaynaklanıyorsa, sürecin hızlanması ve sonuçlanması da aynı biçimde Avrupa'da gelişen ve Balkanlar üzerinden imparatorluğu etkisi altına alan milliyetçilik akımlarıyla ortaya çıkar. Bir başka deyişle Osmanlı İmparatorluğu'nu sona erdiren siyasal sürecin milliyetçilik akımları olduğunu söylemek çok da abartılı olmaz. Aydınlanmanın ve endüstrileşme sürecinin doğal sonucu olan milliyetçilik akımları Avrupa'da ortaya çıktığı için ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun batıyla yakın ilişkide bulunan öğelerini Rumlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Ermeniler gibi cemaatleri etkilemiştir. Bu etkileme Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak isteyen İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa gibi büyük güçlerin de desteğiyle bir süre sonra imparatorluk içindeki ayrılıkçı akımları doğuran son derece hızlı bir uluslaşma sürecine dönüşmüş ve bu süreç imparatorluğun sonunu getirmiştir. Bu etkileme süreci bir yandan misyonerlik etkinlikleriyle sürdürülürken öte yandan siyasal baskılarla da desteklenmiş, bütün Hristiyan ögeler yavaş yavaş önce özerk yapılara dönüştürülerek sonra da bağımsızlıkları sağlanarak imparatorluktan koparılmıştır. Tabii bu dönem içinde imparatorluğu paylaşmak isteyen Avrupalı devletlerin birbirleriyle rekabeti olayı hızlandırmış, bir süre sonra bunlara Amerika Birleşik Devletleri'nin katılmasıyla ve bu ülkeden kaynaklanan misyonerlik etkinliklerinin de sahneye çıkmasıyla Hristiyan cemaatlerin uluslaşma ve imparatorluktan bağımsızlaşma süreci doruk noktasına çıkmıştır. İşte imparatorluğu sarsan Ermeni ayaklanmaların da Yunan, Bulgar, Arnavut ve benzeri uluslaşma süreçlerinin bir parçası, bir uzantısı olarak görmek ve ele almak zorunludur. Pek doğal olarak Batılı devletlerin hem misyonerlik etkinlikleriyle hem de siyasal baskılarla desteklediği bu sürecin baş aktörü de Ermeni Patrikliği'ydi. Ermeni Patrikliği doğal olarak imparatorluğun parçalanmasına yol açan Hristiyan ögelerin uluslaşma süreçlerinde kimi zaman önder, kimi zaman destekleyici bir rol üstleniyordu. Gerek Rum gerekse Ermeni Patriklerinin bu tür eylemleri kendi inançları ve cemaatleri açısından son derece doğal bir nitelik taşıyordu. Ayrıca dönemin milliyetçilik akımları ve büyük Avrupalı devletlerin destekleri bu tür eylemleri daha da olanaklı ve işlevsel kılıyordu. Böylece özellikle 19. yüzyılda Patrikler arkalarındaki büyük Avrupa devletlerinin desteğiyle kendi cemaatlerinin uluslaşmalarına ve Osmanlı'dan bağımsızlaşmalarına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Örneğin Rum Patriği Gregorius, Eflak, Boğdan ve Mora isyanlarını planladığı için 1821 yılında 2. Mahmut tarafından Patrikhanenin kapısı önünde asılmıştır. Patrik Gregorius'un bu isyandaki rolü Rus sefiri Ignatieff'in anılarında yayınladığı, Çar'a yazmış olduğu mektupla da belgelenmiştir. Örneğin Atatürk'le Nutuk'ta Rum silahlı örgütü Mavri Mira Cemiyeti'ne Ermeni Patriği Zaven Efendi'nin destek verdiğini belirtir. Patriklerin rollerinin etkinleşmesiyle Ermeni milliyetçiliğine dayalı olarak her türlü yöntemi, bu arada özellikle şiddeti ve terörü kullanan Ermeni örgütlerinin ortaya çıkması, 19. yüzyılın sonunda birbirini destekleyen iki süreç niteliği kazanır. Bu örgütlerin en önemlilerinden biri 1887 yılında İsviçre'de kurulan Hınçak Komitesi'dir. Rusya kökenli Ermeni gençlerinin kurduğu bu örgüt Marksist bir yaklaşıma sahipti. Amaçları Ermenistan'ın Osmanlılardan bağımsızlaşmasını sağlamaktı. Bir başka önemli Ermeni örgütü 1890 yılında Tiflis'te kurulan Ermeni İhtilalci Federasyonu Taşnak Sütyun idi. Bir anlamda ihtilalci komiteler arasındaki bir federasyon niteliği taşıyorlardı. Taşnak Sütyun zaten Ermenice'de federasyon anlamına gelmektedir. Türkçe'de kısaca taşnaklar denilen bu örgüt mensupları İstanbul'daki Osmanlı Bankası baskınını, 1904 Sasun isyanını ve Abdülhamit'e karşı girişilen bombalı suikasti düzenlemişlerdi. Ermeni örgütleri için Bilal Şimşir'in 2005 yılında Bilgi Yayın Evi tarafından basılan Ermeni Meselesi 1774-2005 adlı kitabına bakılabilir. 1890 yılından itibaren Ermeni komitacıları Osmanlı topraklarında sayısız isyan çıkartmışlar, pek çok Türk ve Kürt öldürmüşler, kendileri de bu isyanların bastırılması sırasında pek çok kurban vermişlerdir. Kamuran Gür'ün Ermeni Dosyası adlı kitabında bu sırada ölen Ermenilerin sayısının 20 bine bile ulaşmadığını, Batılıların ise bu sayıyı 300 bine kadar abarttıklarını belirtir. Aynı dönemde öldürülen Türk ve Kürtlerin sayısının ise 25 bine ulaştığını söyler, sayfa 242. Tabii dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün başladığı, Yunan ve Bulgar milliyetçiliği gibi hareketlerin Batılılar ve Ruslar tarafından sürekli desteklendiği, Ermenilere yönelik etkinliklerde Amerikalı misyonerlerin de devreye girdiği bir dönem olduğu için Ermeniler bu eylemlerine büyük bir ısrarla ve umutla devam etmişlerdir. Olayın nedenli yaygın ve etkin olduğunu belirtmek için tek bir veriye bakmak yeterlidir. Kamuran Gür'ün sadece 1895 yılı Eylül ve Aralık ayları arasında Osmanlı topraklarında bazılarının doğrudan doğruya misyoner rahiplerce yönetildiği belirlenen 24 isyan olayı meydana geldiğini belirtir. Ermeni Dosyası sayfa 224. 4 ayda imparatorluğun çeşitli yerlerinde 24 ayaklanma. Ermeni isyanlarının yoğunluğunu bundan iyi anlatan başka bir bulguya gereksinme yok sanırım. Bu arada bütün bu isyanların ve cinayetlerin sonunda Osmanlı'ya batılı devletlerin bastırmasıyla isyanların yoğun olduğu 6 vilayette bir takım ıslahat önlemleri alınmasına karar verildi. Her valiye Ermeni bir yardımcının atanması, polislerin etnik nüfus oranına göre atanması gibi önlemleri içeren bu ıslahat programı 1909 Adana ayaklanması üzerine uygulanamadı. Ama Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki nüfuzunun önemli bir belgesi olarak tarihe mal oldu. Gür'ün bu çalışmaları ve ardındaki baskıları ayrıntılı olarak anlatır. Sayfa 243-277. Bu arada Ermeni teröristlerin 1896'da Galata'da Osmanlı Bankası'nı bastıklarını, pek çok Şişi'yi katlettiklerini ve 1905 yılında Abdülhamit'e karşı 26 kişiyi öldüren ve 58 kişiyi yaralayan 80 kiloluk bir bombayla bir suikast düzenlediklerini ve padişahın bu suikastten birkaç dakikalık bir gecikme dolayısıyla kıl payı kurtulduğunu belirtmek gerekir. Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Tehciri. Ermeni olayları 24 Temmuz 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyetle topluma yayılan göreli özgürlük ortamında ve çöküşün hızlandığı bir süreçte yoğunlaşır. 5 Ekim 1908'de Avusturya Bosna Hersek'i işgal etmiş, aynı gün Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, 6 Ekim'de Yunanistan Girit'i iltihak etmişti. Pek doğal olarak bütün bu oluşumlar Ermeni bağımsızlık hareketlerini kışkırtıcı etkiler yapıyordu. 31 Mart'taki 13 Nisan 1909, gerici askerlerin ayaklanmasının ertesi günü Ermeniler 1895 olaylarının intikamını almak için Adana isyanını başlattılar. Bu olayların sonunda da 2000'e yakın Türk ve Kürt, 17 bin kadar da Ermeni öldü. Ermenilerin en büyük umudu Osmanlı İmparatorluğu'nun bir savaşa girmesiydi. Kasım 1914'te Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na gelince Ermeniler bekledikleri fırsatın ortaya çıktığını düşündüler. Haklıydılar da. Osmanlı İmparatorluğu 3 koldan ateş altındaydı. Batıda İngiliz ve Fransızların Çanakkale, doğuda Rusların Doğu Anadolu, güneyde İngilizlerin Süveyş harekatı başlamıştı. Ruslar Doğu cephesinde ilerlerken Osmanlı tebaası olan Rumları ve Ermenileri silahlandırıp Türk ve Kürtlere karşı hem cephe hem de çete savaşına girmeleri sağlanıyordu. 15 Nisan'da Ermenilerin Van isyanı başladı. Artık Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı çerçevesinde hem dışta hem de içte savaşmak durumunda kalmıştı. 24 Nisan'da bu isyanı İstanbul'dan yönlendirenler tutuklanır. Ermenilerin soykırım iddiasıyla gündeme getirdikleri anma günü bu tarihtir. 27 Mayıs 1915 günü vakti seferde icraatı hükümete karşı gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak tedabir yani tedbirler hakkında kanunu muvakkat çıkarıldı ve Rus cephesindeki Ermenilerin güneye göç ettirilmesi kararı alındı. Tabii bu durum Ermeni sorununa yeni bir boyut kazandırdı. Bir yandan savaş koşulları içindeki yokluk ve düzensizlik ortamında göç ettirilen Ermenilerin büyük bir bölümü yolda, hem açlık ve hastalıkla hem de eşkıya çetelerinin saldırıları sonunda hayatlarını kaybettiler. Öte yandan yer yer çıkan isyanlarla Ermeni sorunu yaygınlaştı ve göç ettirmenin kapsamı da genişletildi. Bu arada İstanbul'dan vilayetlere yollanan pek çok genelgede tehcir edilen Ermenilerin can güvenliklerinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gereği belirtiliyordu. Ama zaten büyük devletlerle her cephede savaşan bir imparatorlukta bu önlemlerin ne denli yeterli olabileceği tartışma konusudur. Fakat olayın ilginç bir yönü Mondros Ateşkesi üzerine İstanbul'u işgal eden müttefiklerin tutukladıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri gelenlerini Malta'ya sürmeleri ve Ermeni katliamı iddiasıyla bunları yargılamak istemeleri konusunda ortaya çıktı. İngiliz Başsavcılığı katliam hakkında resmi belge isteyince iç ve dış bütün arşivlerde yapılan aramalara karşın böyle belgeler bulunamadı ve Malta sürgünleri için Ermeni katliamı konusunda dava açılamadı. Malta sürgünleri konusunda Bilal Şimşir'in aynı adla 1976 yılında Milliyet Yayınları tarafından basılmış olan kitabına bakılabilir. Buna karşılık Padişah Vahidettin'in Sadrazamı Damat Ferit Paşa tarafından kurulan Nemrut Mustafa Paşa Divanı Harbi iddiatçı liderleri idama mahkum etti. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey de aynı mahkeme tarafından Ermeni tehciri konusunda ihmali görüldüğü için idama mahkum edilmiş ve idam cezası trajik bir biçimde infaz edilmiştir. Tehcir olayının sonunda Ermenileri destekleyen Batı kaynakları abartılmış sayılarla 1,5 milyon Ermeninin öldüğünü öne sürmektedirler. 1,5 milyon iddiası ciddi Batılı araştırmacıların Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin toplam nüfusu için verdikleri sayıdan kaynaklandığı açıktır. Bu nüfus bütün ciddi araştırmacıların yapıtlarında ve Encyclopedia Britannica'nın 1910 baskısında 1,5 milyon olarak gösterilir. Daha sonra Encyclopedia Britannica'nın 1953 baskısında bu sayı 2,5 milyona yükseltilir. 1910 baskısındaki maddeyi yazan bir İngiliz, 1953'teki maddeyi yazan bir Ermenidir. Görün, sayfa 135 nüfus sorunu için sayfa 124-151. Bu iddialara karşılık 11 Aralık 1918'de Sevr Anlaşması müzakerelerinde Ermeni heyetinin başkanlığını yapmış olan Boğaz Nubar Paşa, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na verdiği bir raporda tehcir edilen Ermenilerin sayısının 607 bin olduğunu ve bunların 390 bin kadarının da yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtir. Şimşir sayfa 89. Savaşın sona ermesiyle Ermeniler amaçlarına vardıklarını sandılar. 10 Ağustos 1920'de 1. Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı Sevr Anlaşması ile Anadolu'da bir Ermeni devleti kuruluyordu. Oysa varılan bir amaç yoktu, tam tersine Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki halk Anadolu'nun tarihini yeniden biçimlendirmeye başlamıştı. Olaylar bundan sonra artık Türkiye'nin bağımsızlık savaşı serüveni çerçevesinde gelişecekti. Bu arada iyi örgütlenmiş ve batılı ülkelerin desteğini de almış olan Ermeni komitacılar, 15 Mart 1921'de eski Sadrazam Talat Paşa'yı Berlin'de, 6 Aralık 1921'de eski Sadrazam Said Halim Paşa'yı Roma'da ve 22 Temmuz 1922'de eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa ve yaverlerini Tiflis'te öldürdüler. Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı'nda Ermeni Sorunu. Türkiye'nin eski deyimle İstiklal Harbi yeni söyleyişle Bağımsızlık Savaşı gerçek bir destandır. Düşünün, zaten Endüstri Devrimi'ni kaçırdığı için gittikçe güçsüzleşen bir imparatorluk. Bu güçsüzlüğü sonunda girişilen savaşlarda yitirilen insanlar ve topraklar. En sonunda da Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı yenilgilerinin getirdiği açlık, sefalet ve moral bozukluğu. Ve daha da önemlisi düşmanın ülkeyi fiilen işgali. Sanki İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından gerçekleştirilen bu işgal yetmiyormuş gibi, bir de batıdan taze Yunan ordularının ve doğudan Ermeni güçlerinin saldırısı. Amerika'nın da desteğiyle imparatorluğa dayatılan bir Sevr Anlaşması ve sadece askeri değil, ekonomik ve siyasal olarak da el konmuş bir Anadolu. Halk yorgun, bezgin, aç, hasta ve güçsüz. Tarım çökmüş, endüstriyel üretim zaten yok, para yok, ordular yenile yenile küçülmüş ve bezgin. Düşmana karşı yapılan savaşa Padişah Vahdettin ve onun Şeyhülislam'ı Dürrizade karşı, bunu da fetvalarla halka duyuruyorlar. Bu koşullarda yapılan bir bağımsızlık savaşı tarihin akışını Anadolu'da değiştiren bir destandır. İşte Doğu Anadolu'da Ermeni ordularıyla yapılan savaşlar bu destanın sadece bir parçasını oluşturur. Aslında Ermeni olaylarının bir soykırım olmadığının en güzel kanıtlarından biri de bu savaşlardır. Hangi ülkede soykırıma uğradığını öne süren bir azınlık, düzenli ordularla içinde yaşadığı devlete karşı bir savaş sürdürebilmiştir? Düzenli ordular kurabilecek bir güce sahip ardında tüm Batı dünyasının desteği olan bir cemaati soykırıma uğratmak olanaklı mıdır? Her neyse, şimdi biz Bağımsızlık Savaşı tarihi içindeki Ermeni savaşlarına kısaca bir göz atalım. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. 3 Mayıs 1919'da Erzurum'da görevine başlamıştır. Mondros koşullarının yerine getirilmesi için ise İngiliz albay A. Robinson görevlendirilmiştir. Amerika'nın bölgedeki temsilcisi Robert Dunn'dır. Her üçü de anılarını yazmış olduğundan bu bölgede olup bitenler hayli gerçekçi bir biçimde günümüze aktarılmıştır. Rusya'da Sovyet ihtilali başlamış fakat henüz Bolşevikler tüm ülkede denetimi bütünüyle ele geçirememişlerdir. Çarlık yanlılarıyla muharebeler sürmektedir. Karabekir Rusların İngilizlerin varlığından rahatsız olduğunu fark etmiş ve bunun milli dava için iyi bir işaret olduğunu kaydetmiştir. Mondros ateşkesi koşullarında konuşulan konu Rusya ile Irak arasında bir tampon bölge kurulsun diye İngilizlerin Amerikan mandası altında bağımsız bir Ermenistan'ı desteklemeleridir. Bu arada Ermeni ordularının Müslüman yerleşimlere saldırıları kimi zaman başarısız da olsa sürekli olarak sürmektedir. Aynı zamanda Ermeni çetecileri de Türklere ve Kürtlere karşı savaşı aralıksız olarak devam ettirmektedir. Trabzon'da Pontusçu Rumlar da önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Karabekir'in gözlemlerine göre Ermeniler İngiliz desteğiyle yerli Müslüman halkı katlederek bölgede nüfus çoğunluğunu oluşturmaya çalışmaktadır. Sarıkamış ve Kars üzerindeki Ermeni baskısı ve saldırıları arttıkça Karabekir Paşa artık harekete geçmek zorunluluğu hissetmektedir. Tam bu sırada 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilir. Daha sonra Malta'ya sürgün edilecek olan ve aralarında eski sadrazam Said Halim Paşa, Fethi Okyer, Ahmet Emin Yalman, Ziya Gökalp, Rauf Orbay gibi isimlerin bulunduğu pek çok üst düzey asker ve sivil Osmanlı tevkif edilir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın telgraf emriyle Karabekir Paşa da Albay Rowlinson'ı gözaltına aldırır. Sonradan Malta sürgünleriyle değiş tokuş edilecektir. Ermeni saldırılarının ve zulmünün daha da artması Karabekir'in 1920 yılının bahar aylarında bir harekat önermesine yol açıyor. Fakat Ankara'nın başarıları artan Bolşeviklerle aradığı ittifak bu harekatın bir süre geciktirilmesine neden oluyor. Sevgili okurlarım, bu noktaya çok dikkat etmek gerek. Mustafa Kemal Paşa Ankara'da yeni Sovyet hükümetiyle anlaşmadan Doğu Harekatı'nın başlamasına izin vermiyor. Atatürk sadece büyük bir komutan değil, büyük bir politikacıydı da. Bu arada Ermeni saldırıları ve işgalleri artıyor. Nihayet Ankara'dan izin geliyor ve Karabekir Paşa 28 Eylül 1920'de sabah saat 3'te harekata başlanması emrini veriyor. Sonuç olarak Karabekir Paşa'nın birlikleri Sarıkamış'ı ve 30 Ekim'de Kars'ı Ermenilerden geri alıyorlar. 7 Kasım'da Gümrü teslim alınıyor ve 8 Kasım'da Ermenilerin isteği üzerine ateşkes koşulları görüşülmeye başlanıyor. 10 Kasım'da Ermeniler ateşkes koşullarını reddediyorlar ve savaş tekrar başlıyor. Ermeniler yine yenilince ateşkes yeniden görüşülüyor ve Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ilk uluslararası anlaşmasını Ermenilerle imzalıyor. Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasından bir gün sonra Ermenistan Bolşevikler tarafından işgal ediliyor ve Erivan'da Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor. Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Gümrü Anlaşması'nın onaylanması askıya alınıyor. Sonunda 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması ve daha sonra 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması'yla Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır belirleniyor. Bu arada güneyde Kilikya bölgesinde Maraş, Antep, Urfa ve Mersin'de Fransız işgali altındaki topraklarda Fransızların desteğiyle Ermeni gerilla hareketleri başlıyor. Müslüman halk son derece yetersiz çete savaşlarıyla bunlara karşı koyuyor. Nihayet Fransızlarla 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'yla Güney cephesindeki Ermeni olayları da sonlandırılıyor. Fakat bu arada Avrupa'da sürekli olarak Türklerin Ermenileri katlettikleri propagandası yayılıyor ve her muharebeden sonra Ermeni kayıpları son derece abartılı olarak veriliyor. Böylece acımasız savaşların abartılmış bilançosu bugün önümüze bir soykırım iddiası olarak çıkıyor. Türkiye'nin bağımsızlık savaşı sadece 1. Dünya Savaşı'nın galibi olan batılı devletlere karşı değil, aynı zamanda içeride padişahın kışkırtmasıyla ayaklanan asilere, Ege'yi işgal eden Yunanlara ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu kana bulayan Ermenilere karşı da kazanılıyor. Bugün soykırım iddiaları olarak karşımıza çıkan olay işte Anadolu'nun paylaşılmasına ilişkin bu tarihsel hesaplaşmanın günümüzde de sürdürülmek istenmesinden başka bir şey değildir.